Ayırım 11, sayfa 124. Yüksek kaldırımdan aşağıya doğru yürüyorlardı. Yağmur şiddetini arttırdığı için Ersel de adımlarını hızlanmıştı. Temposuna ayak uydurmaya çalışan Hale'ye bakmadan sordu. Pullardan anlar mısın? Anlamam maalesef. Sakın gülme. Kısa zaman öncesine kadar damga pulu ile posta pulu arasındaki farkı bile bilmezdim. Ersel bir kahkaha attı. Dalga geçiyorsun. Valla aradaki farkı bir resmi dairede öğretmişlerdi bana. Epey de utanmıştım. Niye sordun? Boş ver, önemli değil. Yine de söyle. Dün Ekrem'e yalan söyledim. Yalan mı? Ne yalanı? Dün bize gösterdiği o pul var ya. O kadar da kıymetsiz sayılmazdı. Gerçi pek nadide bir şey de değildir ama her satıcıda da bulunmaz. Hale bir süre bu ufak yalanın ne anlama geldiğini düşündü. Aklına uygun bir çözüm bulamadı, sonra sordu. Neden? Sebebi basit. Kıymetli deseydim, başkomiser işi bize devretmez, kendi araştırmaya başlardı. Oysa bu işi aydınlatmayı çok istiyorum. Ekrem'in babasının hayrına beni çağırdığını düşünüyorsun. Dün pazarda ve her taraf kapalıydı. Başvuracağı, araştırma yapacağı pulcular yoktu. O da kestirme yoldan benim ihtisasıma başvurdu. Yutar mıyım onun numarasını? Peki inandın mı söylediklerine? İnanmıştır tabii. Bugün mutlaka pulun gerçek değerini anlamak için bir ekspere başvuracaktır. Belki şimdiye kadar da müracaat etmiştir bile. Şu halde ona yalan söylediğini anlayacaktır. Tabii ama atı alan Üsküdar'a geçti bile. Ondan izin kopardık. Artık geç kaldı. Hale biraz şaşkınlıkla homurdandı. Ama bu yaptığın doğru bir şey değil. İnsan hiç dostuna yalan söyler mi? Üstelik onu ciddi bir olayda yanlış yönlendirmiş oluyorsun. Boş versen. O da beni kullanmaya kalktı. Hem biz böyle ufak numaraları müsamaha ile karşılayacak kadar yakınızdır. Hale hızlı hızlı yürümeye devam ederken birkaç saniye daha düşündü. Pulun değerli olması sence ne anlama geliyor? Ersel yine sırıtmıştı. Sana demiştim, o çok iyi bir polistir. Zaten dün ona yalan söylediğimi anladığına bahse varım. Buna nasıl hükmettin? Bana yaptığı tekliften tabii. Pulun söylediğim kadar değersiz olduğunu kabul etse hiç araştırma için beni koyuncuların dükkanına göndermek ister miydi? Hale yine sessiz kaldı. İki arkadaşın birbirine karşı takındıkları tutumdan pek bir şey anlamamıştı. İşte geldik diye mırıldandı Ersel. Soldaki küçük dükkanlardan birini işaret ederek. Genç kız merakla bakışlarını dükkana çevirdi. Sıradan, ufak vitrinli, ahşap doğramalı, dıştan bakıldığında hiçbir özellik arz etmeyen bir yerdi. Ersel onu kolundan tutarak kapıya doğru çekti ve kulağına fısıldadı. Sakın gazeteci olduğunu söyleme. Lütfen sessiz ol. Hale artık sürprizlere alışmıştı. Ona rağmen irkilmekten kendini alamadı. Acaba Ersel son dakika neden böyle bir uyarıda bulunmuştu? Arkadaşının başkomiserle yaptığı konuşmayı anımsadı. Ona dükkan sahiplerinin son derece güvenilir ve saygın kişiler olduğunu söylemişti. Yani onlardan hiçbir şüphesi yoktu. O halde neden kimliğini saklama gereği duymuştu acaba? Dükkana girdiler. Taksim'den tünele kadar yağmur altında yürüyerek gelmişlerdi. Üstleri başları sırılsıklandı. Hale bir pulcu dükkanının ömründe ilk defa giriyordu. Biraz yadırgayarak etrafına bakındı. İçeride o sırada müşteri yoktu. 10 metrekarelik ufacık bir dükkan burası. Arkaya açılan ve perdeyle örtülmüş bir bölüm daha vardı. Hale'nin ilk gözüne çarpan, soldaki balkonun arkasında ayakta duran 40-45 yaşlarındaki adam oldu. Saçları tamamen dökülmüş, şakakları ağırmış, temiz yüzlü biriydi. Şu sıralar moda olmamakla beraber favorileri gayet uzun tutulmuş, kulak memesinin altına kadar inmişti. İnce, zayıf fakat kibar bir görünüşü vardı adamın. Sırtına lacivert metal düğmeli bir blazer giymiş, açık mavi gömleğine uygun diagonal çizgili kravat takmıştı. Ersel'i görür görmez gülümsemiş. "Hoş geldiniz Ersel Bey," demişti. "Epeydir gözükmüyordunuz. Sizi özledik." Ses tonu da güzeldi adamın. Etkili ve çekici. Hale enli olmadan titredi. Buraya çok farklı bir gaye ile gelmişlerdi. Genç kız kendini haber peşinde koşan bir gazeteciden ziyade şimdi iz kovalayan polis gibi hissetmeye başlamıştı. Ve haklı olarak da heyecanlanmıştı. Böyle bir durumla ilk defa yüz yüze geliyordu. Elinde olmadan kızardığını hissetti. Sanki bankonun arkasında duran adamın hemen geri gerçek geliş nedenlerini anlayacağını sanarak ürküntüye kapıldı. "Buyurun, buyurun. Biraz oturup soluklanmak ister misiniz? Hava da berbat bugün." Dükkan sahibi hemen öbür köşede ayakta duran 20 yaşlarındaki genç tezgahtara dönerek ''Salih oğlum hemen iki tabure getir buraya koş'' diye mırıldandı. Delikanlı hızla seyirterek perdeyle örtülmüş bölüme kayarken Ersel gayet neşeli bir tavırla karşılık veriyordu. ''Vallahi Orhan Bey yalnız soluklanmak değil o nefis demli çayınızdan da içmek isteriz. Dışarıda hava soğuk, donduk yahu. Aman efendim lafı mı olur hemen söyleyelim.'' Dükkan sahibi bankonun önünden içeriden getirdiği tabureleri yerleştiren tezgahtara dönerek ''Salih hemen bize üç demli çay gelsin.'' dedi. İki arkadaş taburelere otururken Ersel henüz Hale'yi tanıştırmak zahmetine girmemişti. Yalnız kel kafalı kibar görünümlü Orhan Koyuncu'nun kaçamak da olsa kısa bir süre nazarlarının üzerinde toplandığını gördü. Tabii kim olduğunu bilemezdi. Belki beni de bir pul koleksiyoncusu sanmıştır diye düşündü genç kız. Ya da Ersel'in bir arkadaşı. Ersel'in işte çenesi düşmüştü. Dükkana girdiğinden beri ipe sapa gelmez şeyler olmasa bile devamlı konuşuyor, konudan konuya atlıyordu. Hale tüm dikkatini Ersel'e çevirmişti. Konuya uzağından veya yakınından nasıl gireceğini merak ediyordu. Ama işin ilginç yanı pul ya da pulculukla ilgili tek kelime etmemişlerdi daha. Avrupa Birliği konusundan önümüzdeki hafta oynanacak Fener Galatasaray derbisine kadar her konuyu sohbetlerine dahil etmişlerdi. Çaylar çoktan bitmişti. Nihayet bir ara Ersel samimi bir şekilde sordu. Sizin biraderi göremiyorum, yok mu bugün? Orhan Koyuncu hafif üzüntülü bir şekilde mırıldandı. Oktay biraz rahatsız. Mühim bir şey değil, üşütmüş. Mevsim hastalığı işte. 3 gündür yatıyor, ateşlenmiş. Geçmiş olsun dedi Ersel. Kısa bir sessizlik olmuştu. O arada Hale, dükkan sahibinin yine kendisini incelediğini görmüştü. Orhan Koyuncu, mütebessim bir çehreyle sordu. Hanımefendi de sizin gibi pul meraklısı mı yoksa? Yo değil dedi Ersel. Arkadaşım, bugün izin günüm. Öğleden sonra sinemaya gideceğiz. Vaktimiz vardı. Hem kitapçılara bir bakalım dedik, hem de yeni cazip bir şey buluruz diye size bir uğrayalım dedim. Malum bu vitrinlerden fazla uzak duramam. İyi etmişsiniz Ersel Bey. Dükkan sizin sayılır. Arzu ettiğiniz herhangi bir şey var mı? Ya sizin bana göstermek isteyeceğiniz bir şey var mı? Orhan Koyuncu gülümsedi. Sağ elinde kruvaze blazerinin üst düğmesinin arasından sokarak kasıntı bir de Eda ile konuştu. Vallahi içtenlikle inanıyorum. Siz koleksiyoncularda şiddetli bir önsezi var. Daha bu sabah elimize 1938 tarihli üçlü bir İtalyan serisi geçti. Görmek ister misiniz? Hale ne cevap vereceğini merak ederek arkadaşını süzdü. Ersel ilgilenmişti. Tabii dedi Ersel memnuniyetle. Dükkan sahibi balkonun altındaki bir dolaptan ufak bir katalog ve yan yana duran 3 pulla bir pertavsız çıkarmıştı. Kadife bir levha üzerinde kendinden emin şekilde Ersel'in önüne uzattı. Ersel pertavsızı eline alarak dikkatle pulları incelemeye başladı. Hale bu titiz incelemenin nedenini pek anlamamıştı. Ama herhalde sahte olup olmadıkları konusunda rutin bir tetkik olduğunu da tahmin edebilirdi. Sabırla bekledi. Bakalım Ersel ne diyecek diye. Bir iki dakika sonra Ersel mırıldandı. Çok güzel. Ne istiyorsunuz? 400 milyon. O da sizin için. Ne de olsa eski müşterimizsiniz. Hale şaşırıp kalmıştı. Bu işlere hiç aklı ermiyordu ama yine de 3 küçük pula 400 milyon yatırmanın çok anlamsız bir davranış olacağını düşünürken birden Ersen'in cevabını işitti. Tamam alıyorum. Hiç düşünmeden karar vermesi karşısında küçük dilini yutacaktı Hale. Bir şey diyemedi tabii. Ersel cüzdanını çıkarmış içinden çektiği bir kredi kartını adama uzatmıştı bile. İkisi de keyiflenmişlerdi. Anlaşılan bu alışverişten ikisi de hoşnuttu. Ersel sakin bir eda ile sordu yeniden. Ha, aklıma gelmişken. Bir de Campanelli'nin 50 liretlik mavisini istiyorum. Herhalde sizde vardır. Hale o istediğinin ne olduğunu yine anlamamıştı. Bakışları Orhan Koyuncu'ya takıldı. Fakat dükkan sahibi biraz yadırgar gibi Ersel'e bakıyordu. 50 liretliğini mi diye sordu. Evet onu. Adam küçümser gibi dudaklarını büzmüştü. Ne yapacaksınız ki onu? Yani sizin gibi iyi bir koleksiyoncu için pek değer ifade etmeyen bir parçayı. Pek çok yerde bulabilirsiniz. Doğru ama istiyorum. Üzgünüm ama bende yok. Sonuncusunu 2 gün evvel sattım. Ersel hiç duraklamadan sordu. Kime? Hale neden sonra uyanmıştı? Galiba Ersel'in sözünü ettiği pul, katilin cinayet sırasında cebinden düşürdüğü pul olmalıydı. Elinde olmadan yanakları kızardı. Orhan Koyuncu'nun vereceği cevabı bekledi heyecanla. Adam bir iki saniye düşündü. Pulu sattığı müşteriyi düşündüğü belliydi. Fakat verdiği cevap ilginçti. Sizin için önemli mi Ersel Bey? O kıymetli bir pul değildir. Piyasada rahatlıkla bulabilirsiniz dedi. Bende yok ama istiyorsanız diğer arkadaşlardan rahatlıkla temin edebilirim size. Hemen mi lazım? Hale huylanmıştı. İlk aklına gelen şey adamın pulu sattığı müşterilerinin kimliğini saklamak istediği oldu. Belki de yanılıyordu ama izlenimi öyleydi. Ersel'in bu durumda nasıl bir karşılık vereceğini merak etmişti. Herhalde aynı izlenim Ersel'de de doğmuş olmalıydı. Bu şartlar altında Ersel ısrar edemezdi. Zira şüpheyi çekerdi. Fakat genç kız yanıldığını çabuk anladı. Ersel gayet sakin bir şekilde konuşmaya devam etmişti. Kime sattığınızı hatırlarsanız pek memnun olurum. Benim için önemli de. Orhan Koyuncu bir defa şaşırarak süzdü gazeteciyi. Onun gibi bir koleksiyoncunun böyle değersiz bir pulu alan kişiyi öğrenmeye çalışması gereksizdi. Gerçi bazen değerli bir pulun kimin veya hangi koleksiyoncunun tarafından alındığını öğrenmeye çalışmaları koleksiyoncuların sık sık başvurulan bir yoldu. Ama bunun geçerliliği ancak nadide pullar için söz konusu olurdu. Adam samimiyetle başını salladı. İsmen tanımıyorum. Dükkanımıza ilk defa gelen bir müşteriydi. Oturdu uzun uzun sohbet de etti. Bilirsiniz. Biz insan sarrafıyızdır. İyi bir koleksiyoncuyu hemen anlarız. O zat bana göre bu meraka yeni kapılmış bir amatördü. Olsun dedi Ersel. En azından bana biraz tipini tarif edin. Orhan Koyuncu bir kere daha gülümsedi. Bu bana o puldan ziyade müşteriyle ilgilendiğiniz intibayı verdi. Yanılıyor muyum? Ersel hiç düşünmeden onayladı. Haklısınız, yanılmıyorsunuz. Bu alaka mesleğinizle mi ilgili yoksa? Doğru tahmin ettiniz. Şimdi beni de meraka düşürdünüz. Hayrola? Yoksa önemli biri miydi? Hem de çok önemli. 2 aydır reportaj yapabilmek için peşinde koştuğum biri olduğunu sanıyorum. Öyleyse onu tanıyorsunuz. Ersel'in cevabı yine keskin ve tereddütsüzdü. Tabii tanıyorum. Peki benden öğrenmek istediğiniz nedir? Pulu alan kişinin aradığım adam olup olmadığı. Orhan Koyuncu birkaç dakika düşündü. Vallahi hatırladığım kadarıyla 30-35 yaşlarında uzun boylu yakışıklı esmer bir kişiydi. Düzgün akıcı bir konuşması vardı. Ama sanırım pulculuktan henüz bir şey anlamıyordu. Bu merakı yeni yeni ısınan biri olmalı. Daha başka Orhan Bey, bunlar kişiyi tanımlamam için yeterli olmadı. Dükkan sahibi anımsamaya çalışıyormuş gibi yine düşündü. Ersel hemen sordu. Sırtında ne vardı? Giysilerini hatırlıyor musunuz? Balık sırtı bir palto mu? Hale şaşkın nazarlarını arkadaşına çevirdi. Balık sırtı paltoyu da nereden çıkarmıştı Ersel? Başkomiser ifadesinde böyle bir paltodan hiç bahsetmemişti. Ben mi atladım acaba diye düşündü kısa bir an. Orhan Koyuncu ise başını iki yana salladı olumsuzca. Hayır dedi, yanılmıyorsam sıradan lacivert bir mont giymişti. Palto yoktu sırtında eminim. Hale Ersel'in sorusunun bir tuzak olduğunu o zaman anladı. Tam isabetti. Genç kız ağzından çıkacak bir sevinç çığlığını güçlükle zapt etti. Galiba aradıkları katilin izine rastlamışlardı. Kalbi güm güm atmaya başlamıştı. Hemen bakışlarını Ersel'e çevirdi. Onun da heyecanlandığını sanmıştı. Gözlerindeki zafer ifadesini yakalamak istedi. Fakat hiç heyecanlı görünmüyordu arkadaşı. Hatta gereğinden fazla sakindi. Ne kadar kaldı dükkanınızda? Anımsıyor musunuz? 20 dakika kadar filan. Bütün bunları neden soruyorsunuz Ersel Bey? Doğrusu merak etmeye başladım. Ersel yerinden kalktı, samimi ve dostça bir ifadeyle mırıldandı. Tamamıyla mesleki bir meraktan. Ne yapayım, bunca yıldır gazetecilik kanıma işlemiş. Suallerimle sizi sıktıysam kusura bakmayın. Hem pullar için hem de sorularıma verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Yeterince vaktinizi aldım. Biz artık kaçalım. Bir lokma bir şeyler atıştırıp sinemaya yetişeceğiz. Hoşça kalın Orhan Bey, yine görüşeceğiz tabii. Her zaman beklerim Ersel Bey, şeref verdiniz. Ersel adamın elini sıktı. Hale de başıyla selam verip tebessüm etti. Birlikte dükkandan çıktılar. Tünel meydanına doğru geri dönerlerken önce bir şey konuşmadılar, sonra Hale kendini tutamayıp heyecanına geldi. İzini bulduk değil mi? O müşteri katildi, eminim. Ersel hiç de heyecanlı görünmüyordu. Nasıl emin oluyorsun? Genç kız alınmış gibi arkadaşına süzdü. Nasıl mı? Daha ne olacak? Adamın bahsettiğimiz o pulu almış işte. Yapma Hale, o pul o kadar da matah bir şey değil. Başka pulcular da araştırırsak o pulu alan birkaç kişiye rastlayabiliriz. Bu pek bir şey ifade etmez. Genç kız kurnazca gülümsedi. Hadi numara yapma diye fısıldadı. Sonra o balık sırtı palto numaran çok sinsice bir soruydu. Katilin öyle bir palto giymediğini biliyordun değil mi? Sırf lacivert montu adama söyletebilmek için sordun. Bu doğru diye fısıldadı Dersel. Niye keyifli değilsin? Adamın izini buldum diye sevinmiyor musun? Henüz bir şey bulmuş sayılmayız. Amma da yaptın. Söz konusu pul polisin elinde. O pulu nereden aldığını düşürdüğü kartvizitten anladık. Dükkan sahibi eşkalini verdi. Katilin giysileri de tutuyor. Eminim ki polisin laboratuvar incelemesinde de bulunan lif o monta ait çıkacaktır. Daha ne istiyorsun? Bu kadar yetmez mi? Yetmez. Hale durup şaşkın şaşkın Ersel'e baktı. Dalga geçiyorsun galiba. Hiç de değil. Anlamadım. Nedenmiş o? İyi bir ceza avukatı bütün bu delillerin yetersizliğini mahkemede ispatlayabilir. Bize daha güçlü, birden sustu Ersel. Hale onun neden cümlesini yarım bıraktığını anlamak için yüzüne bakarken suratının gerildiğini, gözlerinin irileştiğini, şaşkınlıktan ağzının açıldığını fark etti. Ne oldu diye sordu hemen. Aptal kafam, hiç aklıma gelmedi. Tüh, ne aklına gelmedi. Ersel birden kızın elini kavradı sıkı sıkıya. Koş dedi, dükkana dönüyoruz. Çok önemli bir şeyi atladım. Allah kahretsin. Ne oluyor? Az sonra anlarsın, acele et. Hale de meraklanmıştı. Ersel'in bu beklenmeyen telaşına bir anlam verememişti. Hatta ilk defa elini tutup koşmaya başlamalarına da bir mana veremiyordu. Ersel birden öyle gerilmişti ki sanki çok önemli bir şeylerini dükkanda unutmuşlar gibi koşuyorlardı. Hale de ona ritmine uymuş, heyecanına elinde olmadan ortak olmuştu. Yağmur altında dükkana geri döndüler. Ersel önde fırtına gibi dükkana girdi. Orhan Koyuncu onları karşısında yeniden görünce hayretle durakladı. Hayrola, bir şey mi unuttunuz? Ersel nefes nefes o sordu. Marco nerede? Dükkan sahibi gülümsedi. Genç kız ise hayretle onlara bakmaya devam ediyordu. Marco'nun kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Uyuyor şapkın, dedi koyuncu. Görebilir miyim? Onu kız arkadaşıma göstermek istiyordum da kedileri çok sever. Bir dakika bekleyin lütfen, dedi dükkan sahibi. Onu size getireyim. Arka tarafa açılan perdeyi aralayıp o bölüme girince Hale pek çok şeyi anlar gibi oldu. İliklerine kadar titredi. Ersel'in telaşını galiba anlamıştı şimdi. Az sonra adamın kollarının arasında tuttuğu çok iri bakımlı siyah beyaz bir kediyle çıkınca beyninde şimşekler çaktı. Sahibi kediyi usul usul okşarken böyle bir hayvana sahip olmanın mutluluğunu belli edercesine mağrur bir şekilde gülümsüyordu. Hale'ye bakarak mırıldandı. Bu bizim maskotumuz ve göz bebeğimizdir. Çok sevimli değil mi? Siz de kedileri sever misiniz? Hale'nin nutku tutulmuş gibiydi. Kendini zorlayarak adama yaklaşıp kolları arasında tuttuğu kediyi okşadı biraz. Marco sakin sakin gerindi. Uyuşukça miyavladı. Hale aslında kedilerden pek hoşlanmazdı. Şartları müsait olsa her zaman bir köpek beslemeyi tercih ederdi. Ama şu an için tercihini ifade edecek hali yoktu. Maşallah, çok sevimli demekle yetindi. İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray'a yakın bir yerde İspanyol yemekleri yapan bir restorana gitmişlerdi. Hale'nin bu memleketin yemek kültürü hakkında bilgisi yoktu. Ama acıyı çok sevdiklerini kısa sürede anlamakta gecikmedi. Biberden dili damağı yanıyordu ama yine de bunu belli etmemeye çalıştı. Ersel sessiz ve düşünceli bir şekilde yemeğini atıştırmakla meşguldü ve yanındaki kızın varlığını adeta unutmuş gibiydi. Hale arada sırada ona bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Ama sessizlik yavaş yavaş sinirlerini bozmaya başlamıştı. Arkadaşının konuşmadığını görünce dayanamayıp patladı. Böyle sessiz mi kalacaksın? Ne düşünüyorsun? Ersel kızın sorusunu duymuştu fakat boş nazarlarla yüzüne bakmaya devam etti. Konuşsana ayol, sana bir soru sordum diye üstledi kız. Neden sonra Ersel homurdandı. Eve bir kedi almayı düşünüyorum, dedi ciddi ciddi. Masadaki durgunluğa rağmen hale gülümsedi. Katili hedef olmak için mi? İyi bildin. Hale'nin tebessümü tüm dudaklarına yayıldı. Çok beklersin. Eğer katil şehirdeki tüm kedi besleyenleri öldürmeye kalkışırsa sıra sana gelinceye kadar asırlar geçer. Şimdi dalga geçmeyi bırak da bana aklından geçenleri söyle. Orhan Kuyumcu'nun da katilin hedefi olduğunu düşünüyorsun değil mi? Ersel bir kaşını kaldırarak şaşırmış gibi genç kızı süzdü. Amma da hayal dünyan genişmiş yahu. Onu da nereden çıkardın? Hadi numara yapmayı bırak. Dükkandan çıktıktan sonra Marco'nun varlığını anımsadığın andan itibaren her şey beyninde netleşti. Kafanda bir şimşek çaktı birden ve bazı şeyleri birbirine bağladın. Ersel saf saf sordu. Neleri birbirine bağladım? Anlatayım. Yanılmıyorsam sen düzelt. Sen bu pulcu Dükkandakilerin hiçbir zaman katil olabileceklerini düşünmedin. Hatta aklının köşesinden bile geçirmedin. Ama cinayet mahallinde onlara ait bir kartvizit bulunmuştu ve bir de pul. Tabii o kartvizit kendilerinin olabileceği gibi herhangi bir müşteriye verilmiş de olabilirdi. Kartvizitin arkası çizilerek iptal edilmemişti. Hale pişkin bir gülümseme arkadaşına baktı. Nasıl nelere dikkat etmişim değil mi? Devam etti Dersel. Kardeşlerden birini gördüm. Ben de hiç de ruh hastasıymış izlenimi vermedi. Ben bir ruh doktoru değilim. Yanılmış da olabilirim. Ama şurası muhakkak ki Orhan Bey kedilerden nefret eden değil, bilakis onları seven biri. Dolayısıyla cinayet işlerken onların yanındaki masum hayvancıkları öldürmesi için hiçbir neden yok. Yani tek kelimeyle onu saf dışı bırakmalıyız. Hasta olan dükkana gelmeyen küçük kardeşini tanımıyorum. Ama sen onu da tanıyorsun. Ve ben düşüncelerine saygı duyuyorum. Bu durumda o dükkana gidişinin tek bir nedeni olabilirdi. Katilin bir vesile ile o dükkana müşteri sıfatıyla girdiğini ve cinayet mahallinde düşürdüğü pulu aldığına inanıyordun. Nitekim Orhan Bey'e de üstü kapalı olarak adamın tipini, eşkalini sordun. Devam et bakalım. Katilin fiziği hakkında bir şey bilmiyoruz. Kendisini gören kimse yok. Ama sırtında bir mont olduğu iddiası başkomiserin söylediklerine de uygun düşüyordu. O müşteri dükkana geldiğinde böyle bir mont giydiğini artık biliyoruz. Bunu öğrendikten sonra aklından ne geçirdiği henüz bilmiyorum. Ama bu kadar bilgiyi bile yeterli görmüş olmalıydın ki dükkandan hemen çıktın. Aferin, iyi gidiyorsun. Sanırım asıl jeton dükkandan çıktıktan sonra düştü. Sen de. Birden koyuncuların kedisi Marco'yu hatırladın ve o zaman başka bir gerçeği kavradın. Neyi? Marco ve sahiplerinin katilin yeni hedefi olduğunu. Mutlaka katil ya o kediyi görmüştü ya da koyuncuların kediye düşkün olduklarını bir şekilde biliyordu. Bana kalırsa katilin gerçek niyeti pul almak değil, cinayet ortamını görüp değerlendirmekti. Yani yeni bir cinayetin ilk hazırlığı. Yanılıyor muyum? Sen de böyle düşünmedin mi? Ersel kıza takdirle baktı. Sen umduğumdan da zekiymişsin diye mırıldandı. Ayırım sonu sayfa 138.